Ayrım 4.
Dawkins'in de kabul ettiği gibi, Kambriyen patlaması yaratılışın açık bir delilidir. Çünkü canlıların hiçbir evrimsel ataları olmadan aniden ortaya çıkmalarının tek açıklaması yaratılıştır. Evrimci biyolog Douglas Futuyma da, canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır, ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir, diyerek bu gerçeği kabul eder. Nitekim Darwin de, eğer aynı sınıfa ait çok sayıdaki tür gerçekten yaşama bir anda ve birlikte başlamışsa, bu doğal seleksiyonla ortak atadan evrimleşme teorisine öldürücü bir darbe olurdu, diye yazmıştır. Kambriyen devri ise tam olarak Darwin'in öldürücü darbe olarak tarif ettiği tabloyu ispatlamaktadır. Bu yüzden İsveçli evrimci Stefan Bengtsson, Kambriyen devrinden söz ederken ara formların yokluğunu itiraf etmekte ve Darwin'i şaşırtan ve utandıran bu olay bizi de hala şaşırtmaktadır demektedir. Görüldüğü gibi fosil kayıtları canlıların evrimin iddia ettiği gibi ilkelden gelişmişe doğru bir süreç izlediklerini değil, bir anda ve en mükemmel halde ortaya çıktıklarını göstermektedir. Kısacası canlılar evrimle oluşmamış, yaratılmışlardır. Evrimin sudan karaya geçiş masalı. Evrimciler Kambriyen devrinde ortaya çıkan omurgasız deniz canlılarının 10 milyonlarca yıllık bir zaman dilimi içinde balıklara dönüştüğünü iddia ederler. Ancak Kambriyen devri omurgasızların hiçbir atası olmadığı gibi bu omurgasızlar ile balıklar arasında bir evrim olduğunu gösterebilecek hiçbir ara geçiş formu da yoktur. Oysa iskeletleri olmayan ve sert kısımları vücutlarının dış kısmında yer alan omurgasızların, sert kısımları vücutlarının ortasında yer alan kemikli balıklara evrimleşmesi çok büyük bir dönüşümdür ve çok sayıda ara form izi bırakmış olması gerekir. Evrimciler bu hayali formları aramak için 140 yıldır fosil tabakalarını alt üst etmektedirler. Milyonlarca omurgasız fosili vardır, milyonlarca balık fosili vardır. Ama hiç kimse tek bir tane bile ara form fosili bulamamıştır. Evrimci paleontolog Gerald T. Todd, kemikli balıkların evrimi başlıklı bir makalesinde bu gerçek karşısında şu çaresiz soruları sıralar. Kemikli balıkların her üç sınıfı da fosil tabakalarında aynı anda ve aniden ortaya çıkarlar. Peki ama bunların kökenleri nedir? Bu denli farklı ve kompleks yaratıkların ortaya çıkmasını ne sağlamıştır? Ve neden kendilerine evrimsel bir ata oluşturabilecek canlıların izlerinden eser yoktur? Evrimci senaryo balıkların da bir süre sonra bir şekilde sudan çıkıp kara canlılarına dönüştüklerini iddia eder. Oysa bu geçişi imkansız kılan pek çok fizyolojik ve anatomik faktör vardır. Dahası sudan karaya geçiş masalını destekleyebilecek hiçbir fosil delili yoktur. Evrimcilerin bu konudaki senaryosuna göre balıklar önce amfibiyenlere evrimleşmişlerdir. Ama tahmin edilebileceği gibi bu senaryonun da hiçbir delili yoktur. Yarı balık, yarı amfibiyen bir canlının yaşadığını gösteren tek bir fosil bile bulunamamıştır. Omurgalı Paleontoloji ve Evrim kitabının yazarı olan ünlü evrimci Robert L. Carroll, bu gerçeği erken amfibiyenlerle balıklar arasında ara form fosillerine sahip değiliz diyerek istemeden de olsa ifade etmektedir. Evrimci paleontologlar Colbert ve Morales ise amfibiyenlerin üç sınıfı olan kurbağalar, semenderler ve sesilyenler hakkında şu yorumu yaparlar. Palezoik devir, amfibiyenlerinin ortak bir ataya sahip olduklarını gösterebilecek tek bir kanıt yoktur. Bilinen en eski kurbağalar, semenderler ve sesilyenler şu an yaşamakta olan örneklerine son derece benzerdiler. Ama bundan 50 yıl öncesine kadar balık amfibiyen arası bir fosilin var olduğu sanılıyordu. Yaşı 410 milyon yıl olarak hesaplanan ve Coelacanth adı verilen bir balık fosili, birçok evrimci kaynakta çok kesin bir ara geçiş formu olarak tanıtılıyordu. Evrimciler Coelacanth'in ilkel bir akciğere, gelişmiş bir beyne, karadan çıkmaya hazır bir dolaşım ve sindirim sistemine, hatta ilkel bir yürüme şekline sahip bir ara geçiş formu olduğunu iddia ediyorlardı. Bu yorumlar, 1930'ların sonuna kadar bütün bilim çevrelerinde tartışmasız kabul edildi. Ancak 22 Aralık 1938'de Hint Okyanusu'nda çok ilginç bir keşif yapıldı. 70 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir ara geçiş formu olarak tanıtılan Coelacanth ailesinin canlı bir üyesi okyanusun açıklarında ele geçti. Coelacanth'in kanlı canlı bir örneğinin bulunması evrimciler açısından büyük bir şoktu kuşkusuz. Evrimci paleontolog J.L.B. Smith, "Yolda dinozora rastlasaydım daha çok şaşırmazdım," demişti. İlerleyen yıllarda başka bölgelerde de 200'den fazla Coelacanth yakalandı. Bu balıkların yakalanmasıyla beraber evrimcilerin hayali yorumlar yapmakta ne kadar ileri gidebilecekleri de anlaşılmış oldu. Coelacanth iddiaların aksine ne ilkel bir akciğere ne de büyük bir beyne sahipti. Evrimci araştırmacıların ilkel akciğer olduğunu düşündükleri yapı, balığın vücudunda bulunan bir yağ kesesinden başka bir şey değildi. Dahası, sudan çıkmaya hazırlanan bir sürüngen adayı olarak tanıtılan Coelacanth'in, gerçekte okyanusun en derin sularında yaşayan ve 180 metre derinliğin üzerine hemen hiç çıkmayan bir dip balığı olduğu anlaşıldı. Sudan karaya geçiş neden mümkün değil? Evrimciler, suda yaşayan canlıların günü birinde her nasılsa karaya çıkarak kara canlılarına dönüştüklerini iddia ederler. Oysa bu tür bir geçişi imkansız kılan sayısız anatomik ve fizyolojik faktör vardır. Bunların en belirgin olanlarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Ağırlığın taşınması. Denizlerde yaşayan canlılar kendi ağırlıklarını taşımak gibi bir sorunla karşılaşmazlar. Oysa karada yaşayanların büyük bir kısmı enerjilerinin %40'ını vücutlarını taşımak için kullanırlar. Kara yaşamına geçecek bir su canlısının bu enerji ihtiyacını karşılayabilecek yeni kas ve iskelet yapıları geliştirmesi kaçınılmazdır. Fakat bu kompleks yapıların rastgele mutasyonlarla oluşması da mümkün değildir. 2. Sıcaklığın korunması. Karada ısı çok çabuk ve çok büyük farklarla değişir. Bir kara canlısının bu yüksek ısı farklılıklarına uyum sağlayacak bir metabolizması vardır. Oysa denizlerde ısı çok ağır değişir ve bu değişim karadaki kadar büyük farklar arasında olmaz. Denizlerdeki sabit sıcaklığa göre bir vücut sistemine sahip olan bir canlı, karada yaşayabilmek için karadaki sıcaklık değişimine uyum sağlayacak korunma sistemini kazanmak zorundadır. Kuşkusuz balıkların karaya çıkar çıkmaz rastlantısal mutasyonlar sonucunda böyle bir sisteme kavuştuklarını öne sürmek son derece saçmadır. 3. Suyun kullanımı. Canlılar için kaçınılmaz bir ihtiyaç olan su, kara ortamında az bulunur. Bu nedenle suyun, hatta nemin ölçülü kullanılması zorunludur. Örneğin deri su kaybetmeyi ve buharlaşmayı önleyecek şekilde olmalıdır. Canlı susama duygusuna sahip olmalıdır. Oysa suda yaşayan canlıların susama duygusu bulunmaz ve derileri de susuz ortama uygun değildir. 4. Böbrekler. Su canlıları başta amonyak olmak üzere vücutlarında biriken artık maddeleri bulundukları ortamda su bol olduğundan hemen süzerek atabilirler. Karada ise suyun minimum düzeyde kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle bu canlılar bir böbrek sistemine sahiptirler. Böbrekler sayesinde amonyak üreye çevrilerek depolanır ve atımında minimum düzeyde su kullanılır. Ayrıca böbreğin çalışmasını mümkün kılan yeni sistemlere ihtiyaç vardır. Kısacası sudan karaya geçişin gerçekleşmesi için böbreği olmayan canlıların bir anda gelişmiş bir böbrek sistemi edinmesi gerekir. 5. Solunum sistemi. Balıklar suda erimiş halde bulunan oksijeni solungaçlarıyla alırlar. Suyun dışında ise birkaç dakikadan fazla yaşayamazlar. Karada yaşamaları için bir anda kusursuz bir akciğer sistemi edinmeleri gerekir. Tüm bu fizyolojik değişikliklerin aynı canlıda tesadüfler sonucu ve aynı anda meydana gelmesi ise elbette imkansızdır. Evrimin geçersizliğine bir örnek, kaplumbağalar. Evrim teorisi balıklar, sürüngenler gibi temel canlı gruplarını açıklayamadığı gibi bu gruplar içindeki türlerin kökenini de açıklayamaz. Örneğin bir sürüngen sınıfı olan kaplumbağalar, fosil kayıtlarında kendilerine özgü kabuklarıyla birlikte bir anda belirirler. Evrimci yayınların ifadesiyle, kaplumbağalar diğer omurgalılardan çok daha fazla ve iyi korunmuş fosiller bırakmalarına rağmen, bu canlılar ile kendisinden evrimleştikleri varsayılan diğer sürüngenler arasında hiçbir geçiş formu bulunmamaktadır. En eski kaplumbağa fosilleri ile günümüzdeki canlı örnekler arasında ise hiçbir fark yoktur. Kısacası kaplumbağalar evrimleşmemiş, aksine her zaman kaplumbağa olarak yaşamışlardır. Çünkü o şekilde yaratılmışlardır. Kuşların ve memelilerin hayali evrimi. Evrim teorisine göre hayat suda evrimleştikten sonra amfibiyenlerle karaya taşınmıştır. Amfibiyenlerin bir kısmı da yine teoriye göre sürüngenlere dönüşüp tam bir kara hayvanı haline gelmiştir. Böyle bir dönüşümün fizyolojik ve anatomik yönden imkansız olduğunu, örneğin su içinde gelişen amfibiyen yumurtasının, kuru ortamda gelişen sürüngen yumurtasına evrimleşmesinin mümkün olmadığını gösteren çok sayıda delil vardır. Fosillere baktığımızda ise zaten böyle bir dönüşümün yaşanmadığını görürüz. Sürüngenler amfibiyenler ile aralarında hiçbir ilişki olmadan, hiçbir ataları bulunmadan yeryüzüne çıkmış canlılardır. Omurgalı paleontolojisi konusunda otorite sayılan evrimci Robert Carroll, en erken sürüngenlerin tüm amfibiyenlerden çok farklı olduklarını ve atalarının hala belirlenemediğini kabul etmek zorunda kalır. Ancak evrim masalının imkansız senaryoları bununla da bitmez. Bir de karaya çıkmış olan bu canlıları uçurmak gerekmektedir. Evrimciler kuşların bir şekilde evrimleşmiş olmaları gerektiğine inandıkları için bu canlıların sürüngenlerden geldiklerini iddia ederler. Oysa kara canlılarından tamamen farklı bir yapıya sahip olan kuşların hiçbir vücut mekanizması kademeli evrim modeliyle açıklanabilir durumda değildir. Her şeyden önce kuşu kuş yapan en önemli özellik, yani kanatlar, evrim için çok büyük bir çıkmazdır. Türk evrimcilerden Engin Korur, kanatların evrimleşmesinin imkansızlığını şöyle itiraf eder. Gözlerin ve kanatların ortak özelliği ancak bütünüyle gelişmiş bulundukları takdirde vazifelerini yerine getirebilmeleridir. Başka bir deyişle, eksik gözle görülmez, yarım kanatla uçulmaz. Bu organların nasıl oluştuğu doğanın henüz iyi aydınlanmamış sırlarından birisi olarak kalmıştır. Görüldüğü gibi kanatların bu kusursuz yapısının nasıl olup da birbirini izleyen tesadüfi mutasyonlar sonucunda meydana geldiği sorusu tümüyle cevapsızdır. Bir sürüngenin ön ayaklarının genlerinde meydana gelen bir bozulma, mutasyon sonucunda nasıl kusursuz bir kanada dönüşeceği asla açıklanamamaktadır. Ayrıca bir kara canlısının kuşlara dönüşebilmesi için sadece kanatlarının olması da yeterli değildir. Kara canlısı kuşların uçmak için kullandıkları diğer birçok yapısal mekanizmadan yoksundur. Örneğin kuşların kemikleri kara canlılarına göre çok daha hafiftir. Akciğerleri çok daha farklı bir yapı ve işleve sahiptir. Değişik bir kas ve iskelet yapısına sahiptirler ve çok daha özelleşmiş bir kalp dolaşım sistemleri vardır. Bu mekanizmalar yavaş yavaş birikerek oluşamazlar. Kara canlılarının kuşlara dönüştüğü teorisi bu nedenle tamamen bir safsatadır. Bunların ardından bir soru daha akla gelir. Tüm bu bilim dışı hikayeyi doğru saysak bile, bu hikayeyi doğrulaması gereken çok sayıda tek kanatlı, yarım kanatlı, fosil neden aksi gibi bir türlü bulunamamaktadır. Kuşlara özel akciğerler. Kuşlar sözde ataları olan sürüngenlerden çok farklı bir anatomiye sahiptirler. Kuş akciğerleri, kara canlılarının akciğerlerine tamamen ters biçimde işler. Kara canlıları havayı aynı nefes borusundan alır ve verirler. Kuşlarda ise hava akciğere ön taraftan girerken arka taraftan dışarı verilir. Uçuş sırasında yüksek miktarda oksijene ihtiyaç duyan kuşlar için böyle özel bir tasarım yapılmıştır. Bu yapının sürüngen akciğerinden evrimleşerek ortaya çıkması ise imkansızdır. Çünkü iki farklı akciğer yapısı arasındaki ara bir yapıyla nefes alınamaz. Evrimin açıklayamadığı tasarım, kuş tüyleri. Kuşların sürüngenlerden evrimleştiğini iddia eden evrim teorisi, bu iki ayrı canlı sınıfı arasındaki dev farkları asla açıklayamamaktadır. Kuşlar içi boş hafif kemiklerden oluşan iskelet yapıları, kendilerine özgü akciğer sistemleri, sıcakkanlı metabolizmaları gibi özellikleriyle sürüngenlerden çok farklıdırlar. Kuşlarla sürüngenlerin arasına aşılmaz bir uçurum koyan bir başka özellik ise tamamen kuşlara has bir yapı olan tüylerdir. Sürüngenlerin vücutları pullarla, kuşların vücutları ise tüylerle kaplıdır. Evrimciler sürüngenleri kuşların atası saydıkları için ister istemez kuş tüylerinin de sürüngen pullarından evrimleştiğini öne sürmek zorunda kalırlar. Oysa pullar ile tüyler arasında hiçbir benzerlik yoktur. Connecticut Üniversitesi'nde fizyoloji ve nörobiyoloji profesörü olan A.H. Brush, bir evrimci olmasına rağmen tüyler ve pullar genetik yapılarından gelişimlerine, morfolojilerinden doku organizasyonlarına kadar her şeyde birbirlerinden farklıdırlar diyerek bu gerçeği kabul eder. Dahası Profesör Brush'a göre, kuş tüylerinin protein yapısı da diğer omurgalıların hiçbirinde görülmeyen, tümüyle özgün bir yapıdır. Bunun yanı sıra, kuş tüylerinin sürüngen pullarından evrimleştiklerini gösterebilecek hiçbir fosil delili de yoktur. Aksine, Profesör Brush'ın ifadesiyle, tüyler fosil kayıtlarında sadece kuşlara has bir özellik olarak bir anda belirirler. Sürüngenlerde kuş tüylerine köken oluşturabilecek hiçbir epidermal, üst deriye ait, yapı ise belirlenememiştir. 1996 yılında büyük bir medya propagandası ile gündeme getirilen Çin'de bulunan tüylü dinozor fosilleri hikayesinin tümüyle gerçek dışı olduğu, söze edilen Sinosauropteryx fosilinin gerçekte kuş tüyüne benzer hiçbir yapıya sahip olmadığı ise 1997 yılında yapılan incelemelerle anlaşılmıştır. Öte yandan kuş tüylerinde hiçbir evrimsel süreçle açıklanamayacak kadar kompleks bir tasarım vardır. Ünlü kuş bilimci Alan Fedukya, tüylerin her özelliği aerodinamik fonksiyona sahiptir. Hafiftirler, kaldırma kuvvetleri vardır ve kolaylıkla eski biçimlerine dönebilirler der. Fedukya, evrim teorisinin çaresizliğini ise şöyle kabul eder. Uçmak için böylesine tasarlanmış bir organın nasıl olup da ilk başta başka bir amaca yönelik olarak ortaya çıktığını anlayamıyorum. Tüylerdeki bu tasarım Charles Darwin'i de çok düşündürmüş, hatta tavus kuşu tüylerindeki mükemmel estetik kendi ifadesiyle Darwin'i hasta etmişti. Darwin, arkadaşı Ezra Gray'e yazdığı 3 Nisan 1860 tarihli mektupta, "Gözü düşünmek çoğu zaman beni teorimden soğuttu ama kendimi zamanla bu probleme alıştırdım" dedikten sonra şöyle devam ediyordu. "Şimdilerde ise doğadaki bazı belirgin yapılar beni çok rahatsız ediyor. Örneğin bir tavus kuşunun tüylerini görmek beni neredeyse hasta ediyor." Hayali araform, Archaeopteryx. Evrimciler tek kanatlı, yarım kanatlı fosillerin neden bulunamadığı sorusu karşısında özellikle bir canlıdan söz ederler. Bu hala ısrarla savundukları az sayıdaki ara geçiş formu iddialarından en bilineni olan Archaeopteryx isimli fosil kuştur. Evrimcilere göre günümüz kuşlarının atası olan Archaeopteryx 150 milyon yıl önce yaşamıştı. Teoriye göre Velociraptor veya Dromaeosaur ismi verilen küçük yapılı dinozorların bir kısmı evrim geçirerek kanatlanmışlar ve uçmaya başlamışlardı. Archaeopteryx dinozor atalarından ayrılan ve yeni yeni uçmaya başlayan ilk canlıydı. Bu hikaye hemen her evrimci yayında anlatılır. Oysa Archaeopteryx'in fosilleri üzerinde yapılan son incelemeler, bu canlının kesinlikle bir ara geçiş formu olmadığını, sadece günümüz kuşlarından biraz daha farklı özelliklere sahip, soyu tükenmiş bir kuş türü olduğunu göstermektedir. Archaeopteryx'in iyi uçamayan bir yarı kuş olduğu tezi yakın zamana kadar evrimci çevrelerde çok daha fazla sıklıkla dile getirilmekteydi. Bu canlının sternumunun yani göğüs kemiğinin olmaması, canlının uçamayacağının en önemli kanıtı olarak gösterilmekteydi. Göğüs kemiği uçmak için gerekli olan kasların tutunduğu göğüs kafesinin altında bulunan bir kemiktir. Günümüzde uçabilen veya uçamayan tüm kuşlarda, hatta kuşlardan çok ayrı bir familyaya ait olan uçabilen memeli yarasalarda bile bu göğüs kemiği vardır. Ancak 1992 yılında bulunan 7. Archaeopteryx fosili evrimci çevreler arasında çok büyük şaşkınlık uyandırdı. Zira bu son bulunan Archaeopteryx fosilinde evrimcilerin çok uzun zamandır yok saydıkları göğüs kemiği vardı. Nature dergisinde bu yeni bulunan fosil şöyle anlatılıyordu. Son bulunan 7. Archaeopteryx fosili uzun zamandır varlığından şüphe edilen ama hiçbir zaman ispatlanamayan bir dikdörtgensel göğüs kemiğinin varlığına işaret ediyor. Bu canlının uzun mesafelerde uçuş yeteneği hala spekülasyona dayalı ama göğüs kemiğinin varlığı güçlü uçuş kaslarının olduğunu gösteriyor. Bu bulgu Archaeopteryx'in tam uçamayan bir yarı kuş olduğu yönündeki iddiaların en temel dayanağını geçersiz kıldı. Öte yandan Archaeopteryx'in gerçek anlamda uçabilen bir kuş olduğunun en önemli kanıtlarından bir tanesi de hayvanın tüylerinin yapısı oldu. Archaeopteryx'in günümüz kuşlarınınkinden farksız olan asimetrik tüy yapısı, canlının mükemmel olarak uçabildiğini gösteriyordu. Ünlü paleontolog Carl O. Dunbar'ın belirttiği gibi, tüylerinden dolayı bu yaratık tam bir kuş özelliği gösteriyordu. Archaeopteryx'in tüylerinin ortaya çıkarmış olduğu bir başka gerçek, bu canlının sıcakkanlı oluşuydu. Bilindiği gibi sürüngenler ve dinozorlar soğukkanlı, yani vücut ısılarını kendileri üretmeyen, çevrenin vücut ısılarını etkilediği canlılardır. Kuşlarda bulunan tüylerin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi ise vücut ısısını korumalarıdır. Archaeopteryx'in tüylü olması, bunun dinozorların aksine sıcakkanlı olduğunu, yani vücut ısısını korumaya ihtiyacı olan gerçek bir kuş olduğunu gösteriyordu. Evrimcilerin geçersiz iddiaları. Archaeopteryx'in dişleri ve pençeleri. Evrimcilerin Archaeopteryx'i ara geçiş formu olarak gösterirken dayandıkları en önemli iki nokta ise, bu hayvanın kanatlarının üzerindeki pençeleri ve ağzındaki dişleridir. Archaeopteryx'in kanatlarında pençeleri ve ağzında dişleri olduğu doğrudur. Ancak bu özellikleri canlının sürüngenlerle herhangi bir şekilde bir ilgisi olduğunu göstermez. Zira günümüzde yaşayan iki tür kuşta, Taorako ve Hoatzin'de de dallara tutunmaya yarayan pençeler bulunmaktadır ve bu canlılar hiçbir sürüngen özelliği taşımayan tam birer kuşturlar. Dolayısıyla Archaeopteryx'in kanatlarında pençeleri olduğu ve bu sebeple de bir ara form olduğu yolundaki iddia geçersizdir. Archaeopteryx'in ağzındaki dişleri de yine canlıyı bir ara form kılmaz. Evrimciler bu dişlerin bir sürüngen özelliği olduğunu söyleyerek kasıtlı bir aldatmaca yapmaktadırlar. Oysa dişler sürüngenlerin tipik bir özelliği değildir. Günümüzde bazı sürüngenlerin dişleri varken bazılarının yoktur. Daha da önemli olan nokta, dişli kuşların Archaeopteryx ile sınırlı olmamasıdır. Günümüzde dişli kuşların artık yaşamadıkları bir gerçektir. Ancak fosil kayıtlarına baktığımız zaman, gerek Archaeopteryx ile aynı dönemde, gerekse daha sonra, hatta günümüze oldukça yakın tarihlere kadar, dişli kuşlar olarak isimlendirilebilecek ayrı bir kuş grubunun yaşamını sürdürdüğünü görürüz. İşin en önemli yanı ise, Archaeopteryx'in ve diğer dişli kuşların diş yapılarının, bu kuşların sözde evrimsel ataları olan dinozorların diş yapılarından çok farklı olmasıdır. Martin, Stewart ve Weston gibi ünlü kuş bilimcilerin yaptığı ölçümlere göre, Archaeopteryx'in ve diğer dişli kuşların dişlerinin üstü düzdür ve geniş kökleri vardır. Oysa bu kuşların atası olduğu iddia edilen dropod dinozorlarının dişlerinin üstü testere gibi çıkıntılıdır ve kökleri de dardır. Aynı araştırmacılar, aynı zamanda Archaeopteryx ile onun sözde ataları olan dinozorların bilek kemiklerini karşılaştırmışlar ve arada hiçbir benzerlik olmadığını ortaya koymuşlardır. Archaeopteryx'in dinozorlardan evrimleştiğini iddia eden en önde gelen otorite olan John Ostrom'un, bu canlı ile dinozorlar arasında öne sürdüğü bazı benzerliklerin ise gerçekte birer yanlış yorum olduğu Tarsitano, Hecht ve A.D. Walker gibi anatomistlerin çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Tüm bunlar Archaeopteryx'in bir ara geçiş formu olmadığını, sadece dişli kuşlar olarak isimlendirilebilecek ayrı bir sınıflandırmaya ait olduğunu gösterir. Archaeopteryx ve diğer eski kuş fosilleri. Evrimciler 10 yıllardır Archaeopteryx'i kuşların evrimi senaryosunun en büyük delili olarak gösterirken, son dönemlerde bulunan bazı fosiller bu senaryonun geçersizliğini başka yönlerden ortaya koydular. 1995 yılında Çin'de Omurgalılar Paleontolojisi Enstitüsü'nde araştırmalar yapan Lian Haihou ve Zhongke Zihou adlı iki paleontolog, Conficiul sornis olarak isimlendirdikleri yeni bir fosil kuş keşfettiler. Archaeopteryx ile aynı yaştaki yaklaşık 140 milyon yıllık bu kuşun dişleri yoktu. Gagası ve tüyleri ise günümüz kuşlarıyla aynı özellikleri göstermekteydi.